Ayrım 36, Mavi Ufuklar, Wilbur Smith, sayfa 366. Yasmini Dorian'ın çıkmasının ardından doğrularak titredi. Gece havası olması gerekenden de fazla soğumuştu. Bunun doğal bir serinlik mi yoksa kötülüğün soğuğu mu olduğunu merak etti. Belki de üstlerine uğursuz bir ruh çöreklenmişti. İçinde şeytanların, cinlerin ve meleklerin olduğu, yaşanan dünyayla iç içe bir başka dünya daha olduğuna tüm kalbiyle inanıyordu. Tekrar titredi. Bu kez titreyişinin sebebi soğuktan ziyade korkuydu. İşaret ve baş parmağıyla kem gözü kovan işareti yaptı. Sonra döşekten kalkıp lambanın ışığını biraz daha açtı. Böylece Dorian döndüğünde içeriği yeterince aydınlık bulacaktı. Paravanaya yürüdü ve Dorian'ın entarisini alıp çıplak teninin üzerine geçirdi. Döşeğin üzerine tekrar oturdu ve kocasının türbanını başına dolamaya başladı. Kurumuştu ama üzerinde hala Dorian'ın saçlarının kokusu vardı. Entarinin kolunu burnuna yaklaştırdı ve kokusunu derin derin içine çekti. Bu çok sevdiği koku içini biraz olsun rahatlattı ve hissettiği korkuyu azalttı. Geride sadece belli belirsiz bir huzursuzluk kaldı. ''Dori nerede kaldı?'' diye fısıldadı. ''Şimdiye kadar dönmüş olması gerekirdi.'' Tam saz duvarların ardına seslenmek üzereydi ki arkasında sinsice bir ses duydu. Arkasını döndüğünde simsiyah giysiler içinde, başı ve yüzü siyah bir örtüyle gizlenmiş uzun boylu birini buldu. Bir insandan çok bir şeytanı veya bir cini andırıyordu. İçeri diğer kapıdan girmiş olmalıydı. Kulübenin içi bir anda soluk kesecek kadar yoğun bir uğursuzlukla dolmuştu. Yabancının elinde ucu kıvrık uzun bir hançer vardı. Lambanın ışığı keskin çelik üzerinden yansıyordu. Yasmini canhıraş bir çığlık attı ve kalkmaya davrandı. Ama kötü yaratık aniden öne fırladı. O kadar hızlı hareket etmişti ki Yasmini hançerin vücuduna doğru hamle yaptığını göremedi bile. Keskin çeliğin hiç zorlanmadan etine yağ gibi girdiğini hissetti. Hançer göğsünün derinliklerine kadar ulaşmıştı. Suikastçı aniden dermanı kesilen bacaklarının üzerine yığılan kurbanını izledi. Uzun hançeri geri çekmek için hiçbir girişimde bulunmadı. Aksine bıçağı daha da iterek bileğini çevirdi. Hançerin ucu yukarı dönmüştü. Ustura keskinliğindeki çeliğin kasları, damarları ve arterleri keserek yarığı genişletmesine izin verdi. Hançer sonunda bedeninden ayrıldı ve Yasmini döşeğin üzerine sırt üstü yığıldı. Karanlık şekil orada bulunması gereken erkeği görebilmek için etrafına bakındı ama ikinci kurbanı kulübede değildi. Az önceki kurbanının kadın olduğunu ancak çığlık attığında anlayabilmişti. Ama artık çok geçti. Eğilerek türbanı Yasmini'nin yüzünden çekti. Kadının fil dişinden oyulmuşçasına solgun ve cansız atlarına, güzel yüzüne baktı. ''Allah adına başladığım işimin sadece yarısını tamamladım.'' diye fısıldadı. ''Dişi tilkiyi öldürdüm ama erkeğini kaçırdım.'' Topukları üzerine dönerek içeri girdiği kapıya yöneldi. Tam o sırada Dorian da çırılçıplak halde diğer kapıdan içeri dalmıştı. ''Muhafızlar!'' diye bağırdı. ''Saldırıya uğradık, yetişin!'' Dorian'ın sesini tanıyan Kadim İbn Ebu Bekir anında geri döndü. Aradığı kurban buydu. Onun giysilerini giymiş olan kadın değil. Tepki vermekte geciken, darbeyi savuşturmak için son anda sağ kolunu kaldırabilen Dorian'ın üzerine atladı. Keskin hançer Dorian'ın kolunu omuzundan dirseğine kadar kesti. Kolundan oluk gibi kanlar akmaya başladı. Dorian tekrar bağırdı ve dizlerinin üzerine çöktü. Kolları vücudunun iki yanında sallanıyor, kendisini öldürmeye çalışan adama hazin bir ifadeyle bakıyordu. Kadim kurbanının ondan iki kat yaşlı olduğunu, yılların tepkilerini yavaşlattığını ve şu an çaresiz durumda olduğunu biliyordu. Bu işe çabucak son vermek için hevesle öne atıldı. Ama El Salil'in amansız bir savaşçı olduğunu unutması aleyhine oldu. Hançeri kurbanının göğsüne indirmek için kolunu indirmişti ki, çelik gibi iki kol zehirli yılanlar gibi şimşek hızıyla hareket ederek darbeyi önledi. Kadim hançeri tutan kolunun klasik bilek kapanına kısıldığını gördü. Dorian kolundan akan kanı etrafa sıçratarak ayağa kalktı ve iki adam birbirinin etrafında döndü. Kadim kolunu bir an önce kurtararak hançeri tekrar indirmek istiyordu. Dorian ise bir yandan umutsuzca bunu engellemeye çalışıyor, bir yandan da yardım için var gücüyle sesleniyordu. ''Tom!'' diye bağırdı. ''Tom, yetiş!'' Kadim topuğunu Dorian'ın ayak bileğinin arkasına çengel gibi takarak vücudunun tüm ağırlığını kurbanının üzerine verdi ve onu yere yıkmaya çalıştı. Ama Dorian ağırlığını zarif bir hareketle diğer ayağının üzerine vererek döndü. Aynı anda hasmının hançeri tutan bileğini çevirerek sinirlerin ve tendonların gerilmesini sağladı. Kadim acıyla omurdandı ve bu dayanılmaz baskıyı hafifletmek için bir adım geriledi. Dorian kıstırdığı bilek üzerindeki baskıyı arttırmak için öne doğru bir hamle yaptı ve tekrar seslendi. ''Tom, Allah aşkına çabuk ol!'' Kadim direnmeyi aniden bırakınca Dorian bir andığına afalladı. Kadim bu fırsattan yararlanarak kalçasını Dorian'a dayadı ve kurbanını savurdu. Bileğini kurtarır kurtarmaz da yere düşen kurbanının üzerine atıldı. Dorian düşmek üzereyken hançeri tutan bileği son anda yakaladı. Bir kez daha göğüs göğüse mücadeleye başladılar. Ama bu kez Kadim üstteydi ve aralarındaki yaş farkı kendini göstermeye başlamıştı. Kadim ucu kıvrık hançeri Dorian'ın göğsüne doğru amansızca bastırıyordu. Suikastçinin yüzü hala siyah kumaşın ardında gizliydi. Yüzünün açıkta kalan tek bölümü Dorian'ınkilerin birkaç santim ötesindeki parlak gözleriydi. ''Babamın anısına borçlu olduğum görevimi yerine getiriyorum.'' dedi Kadim harcadığı çabayla sıktığı dişlerin arasından. Bütün ağırlığıyla hançerin üzerine abanıyordu. Dorian daha fazla direnemeyecekti. Dermansız kalan kolu yavaşça büküldü. Hançerin ucu göğsünün çıplak derisine battı. Yavaşça ilerledi, ilerledi ve kabzasına kadar gömüldü. ''Adalet yerini buldu!'' diye haykırdı Kadim muzaffer bir edayla. Haykırışı son bulmuştu ki Tom, kara yeleli bir aslan gibi öfkeyle kulübeden içeri daldı. Olan bitene bir bakışta kavradı ve sağ elindeki ağır piştovu doğrulttu. Ancak kardeşini vuracağından korktuğu için ateşleyemedi. Ağır kabzayı saldırganın kafatasına indirmesiyle siyahlar içindeki adamın Dorian'ın üzerine yığılması bir oldu. Tom suikastçı Arap'ın külçeye dönmüş vücudunu kardeşinin hareketsiz bedeni üzerinden çekerken Mansur içeri daldı. ''Allah aşkına neler oluyor?'' ''Bu kahrolası domuz Dorian'a saldırdı.'' Mansur babasını oturur pozisyona getirmesi için amcasının yardımına koştu. ''Baba yaralı mısın?'' Sonra çıplak göğsündeki korkunç yarayı görerek dehşetle baka kaldılar. ''Yassi'' dedi Dorian hırıltılı bir sesle, ''onunla ilgilenin.'' Tom'la Mansur döşeğin üzerine yığılmış narin bedene döndü. İkisi de o ana dek onu fark etmemişti. ''Yassi'nin bir şeyi yok Dorian'' dedi Tom. ''Uyuyor.'' ''Hayır Tom, ağır yaralı.'' Dorian ağabeyiyle oğlunun kollarından kurtulmaya çalıştı. ''Yardım edin, onunla ilgilenmem gerek.'' ''Ben annemle ilgilenirim.'' Mansur ayağa fırlayarak Yasmine'nin yanına gitti. ''Anne!'' diyerek onu kaldırmaya çalıştı. Sonra annesinin kanıyla kızıla boyanan ellerine inanmaz gözlerle bakarak geriye sıçradı. Dorian sürünerek döşeğe geldi ve karısını kollarının arasına alarak kaldırdı. Yasmine'nin başı cansızca sallanıyordu. ''Yassi, ne olur bırakma beni.'' Gözlerinden yaşlar boşanıyordu. ''Gitme sevgilim.'' Yakarışları boşunaydı. Yasmini'nin ruhu bedenini çoktan terk etmişti. Çıkan hengameyle uyanan Sera hemen Tom'un yanına koştu. Kısa bir muayene Yasmini'nin nabzının durmuş olduğunu gösterdi. Artık ona yardım edebilmek için yapabileceği hiçbir şey yoktu. Yüreğine taş basarak hayata pamuk ipliğiyle bağlı olan Dorian'a döndü ve onunla ilgilenmeye koyuldu. Batula ile Kumrah Tom'un yağdırdığı sert emirler üzerine Kadim'i kulübeden dışarı sürüklemişti. Ham deriden şeritlerle dirseklerini ve bileklerini arkasında bağladılar. Sonra bacaklarını dizlerinden bükerek ayak bileklerini el bileklerine bağladılar. Omurgası acı verecek bir şekilde yay gibi bükülmüştü. Sonra boynuna çelikten bir köle tasması geçirerek kamp alanının ortasındaki ağaca zincirlediler. Acı haberler kampa yayılınca kadınlar Kadim'in başına toplanıp tükürmeye ve beddualar etmeye başladılar. Yasmini'yi hepsi de çok severdi. ''Dikkat edin, henüz ölmesini istemiyorum. Ben emredene dek bir zarar verilmeyecek. Kadınları ondan uzak tut.'' dedi Tom Batula'ya sertçe. ''Bu katili ocağımıza sen getirdin. Bu sorumluluğu hayatın pahasına yerine getireceksin.'' Sonra elinden gelen yardımı yapmak üzere kulübeye geri döndü. Ama yapabileceği pek fazla şey yoktu. Sera kontrolü eline almıştı. Tıp alanında son derece yetenekliydi. Hayatının büyük bölümünü yaralıları tedavi etmeye çalışarak geçirmişti. Tom'un yardımına sadece bandajları kanamayı durdurmak için Dorian'ın göğsüne sıkıca sarma konusunda ihtiyacı oldu. Tom geri kalan zamanda kulübede öfkeyle volta atıp bunun olacağını önceden kestiremediği ve önlemler almadığı için kendi aptallığına lanetler yağdırdı. ''Ben saf bir çocuk değilim ki. Bunun olacağını tahmin etmeliydim.'' Bu ağlayışlar yardımcı olmaktan ziyade işini engellediği için Sarah onu kulübeden kovdu. Dorian'ın yarasına pansuman yaptıktan ve durumunun nispeten iyi olduğunu gördükten sonra Tom'un tekrar içeri girmesine izin verdi. Kocasına kardeşinin yarasının çok ağır olduğunu ama hançerin mucize eseri kalbi bulmamış olduğunu söyledi. Tahminine göre sol akciğeri yaralanmıştı. Dorian'ın dudaklarındaki kanlı köpüklerin sebebi buydu. Dory kadar dirençli olmayan adamların daha ağır yaraları atlattığına tanık oldum. Bundan sonrası Tanrı'ya ve zamana kalıyor. Tom'a söyleyebileceklerinin en iyisi buydu. Dorian'a iki kaşık afyon tentürü verdi. İlaç etkisini göstermeye başlayınca Tom ve Mansur'u başında bırakarak kulübeden ayrıldı. İçi kan ağlasa da artık Yasmini'nin bedenini gömülmeye hazırlama işine başlaması gerekiyordu. Müslüman malay hizmetkar kızlar ona yardım etti. Yasmini'yi Sera'nın kamp alanının ucundaki kulübesine taşıdılar. Alçak masanın üzerine yatırdılar ve etrafına bir paravan yerleştirdiler. Kanlı entariyi alarak nöbetçi ateşinde yaktılar. Göz kapaklarını indirerek feri sönmüş muhteşem kara gözlerini örttüler. Yasmini'nin çocuksu bedenini baştan ayağa yıkayarak kokulu yağlar sürdüler. Kalbine saplanan hançerin açtığı korkunç yarayı bandajladılar. Saçlarını tarayıp fırçaladılar. Simsiyah teller arasındaki gümüş yol her zamanki gibi parlıyordu. Ona tertemiz, bembeyaz bir elbise giydirerek cenaze sedyesinin üzerine yatırdılar. Uyuyan bir çocuğu andırıyordu. Onu Dorian'dan sonra en çok seven kişiler olan Mansur'la Sera, Yasmini'nin gömülmesi için ormanda bir yer belirlediler. Mansur, Allah'ın lütfunun mürettebatıyla kalarak mezarın kazılmasına yardım etti. İslam kanunlarına göre Yasmini'nin bedeninin öldüğü gün batımından önce gömülmesi gerekiyordu. Kadınların Yasmini'yi taşıyan sedyenin kulübeden çıkarılmasıyla başlayan feryatlarıyla uykusundan uyanan Dorian, cılız bir sesle Tom'u çağırdı ve o da hemen kardeşinin yanına koştu. "Yassi'yi bana getirmelisin," diye fısıldadı Dorian. "Hayır Dory, hiç kıpırdamamalısın. En ufak hareket kanamaya sebep olabilir." "Sen onu getirmezsen ben ona giderim." Dorian doğrulmaya çalışınca Tom onu nazikçe iterek Mansur'a seslendi ve sedyeyi kulübeye taşımalarını söyledi. Dorian'ın ısrarları üzerine karısının dudaklarına son bir öpücük kondurabilmesi için onu doğrulttular. Sonra Dorian takarken evlilik yeminini ettiği alyansı parmağından çıkardı. Daha önce hiç çıkarmadığı için biraz zorlanmıştı. Mansur babasının alyansı karısının narin parmağına takmasına yardım etti. Dorian büyük gelen yüzüğün kayıp düşmesini önlemek için karısının parmaklarını büktü. "Huzur içinde git aşkım, Allah seni cennetine alsın." Harcadığı çabayla bitkin düştüğü için döşeye tekrar uzanmak zorunda kaldı. Göğsündeki sargı bezi taze kanla kıpkırmızı olmuştu. Yassi'yi mezarına götürerek nazikçe çukura yatırdılar. Tom'la Mansur üzerini toprakla örtme görevini kimseye bırakmadan yerine getirdi. Sera sessiz gözyaşları dökerek onları izliyordu. Sonra bir eliyle Tom'un, diğeriyle Mansur'un elini tuttu ve kamp alanına geri döndüler. Tom'la Mansur doğruca Kadim'in zincirlendiği ağacın yanına gitti. Tom yüzünde kapkaranlık bir ifadeyle esirin başında dikildi. Kadim'in kafasının arkasında yediği darbeden ötürü koca bir şişlik belirmişti. Yarılan kafasından akan kan kuruyup koyulaşmıştı. Bununla birlikte bilinci yerindeydi. Tom'a bir fanatiğin çılgın bakışlarıyla gözünü hiç kırpmadan bakıyordu. Batula yanlarına gelerek Tom'un önünde eğildi. "Lord Klebe, gazabınızı hak ediyorum. Vereceğiniz her cezaya razıyım. Bu katile kefil olup kampa getirmekle affedilmez bir suç işledim." "Evet Batula, bunun suçu gerçekten de sana ait. Yaptığını telafi etmek için ömrünce çabalaman gerekecek. Bu sonunda hayatına bile mal olabilir." "Lordumun buyurduğu gibi cezamı çekmeye hazırım," dedi Batula. "Bu domuz eti düşkününü şimdi öldüreyim mi?" "Hayır Batula, önce bize gerçekte kim olduğunu ve bu korkunç görevi ona kimin verdiğini söylemesi gerekiyor. Ancak bu konuda zorlanabileceğimizi görüyorum. Gözlerine bakılırsa bu adam başka bir alemde yaşıyor." "Onu iblisler kontrol ediyor," diye onayladı Batula. "Konuşmasını sağla ama dikkat et. Sakın istediğimiz bilgileri vermeden eşekler cennetini boylamasın." "Emredersiniz lordum." "Onu kadınların çığlıklarını duyup etkilenmeyeceği uzak bir yere götür." Ben de Batullah ile birlikte gideceğim dedi Mansur. Hayır evlat, bu pis bir iş olacak. Seyretmek isteyeceğini sanmıyorum. Prenses Yasmin'i benim annemdi dedi Mansur. Seyretmekle kalmayıp duyduğum her çığlıktan da zevk alacağım ve dökülen her damla kanının tadını çıkaracağım. Tom ona hayretle baktı. Karşısındaki doğumundan beri tanıdığı şirin çocuk değil, bir saat içinde büyüyüp olgunlaşmış yetişkin bir erkekti. O halde Batula ve Kumra ile git diye razı oldu sonunda. Ve Kadim el-Cürf'ün verdiği cevapları aklında iyi tut. Kadim'i şalupaya bindirerek derenin 1,5 kilometre kadar yukarısına götürdüler ve buldukları bir başka ağaca zincirlediler. Alnına deri bir şerit dolayarak başını ağaca sıkıca bağladılar. Derisini kesecek kadar sıkılmış şerit başını oynatmasına engel oluyordu. Mansur esire gerçek adını sordu ama Kadim cevaplamak yerine ona tükürdü. Mansur Batula ile Kumrah'a baktı. Artık yapacaklarımıza hakkımız var. Allah'ın adıyla işimize başlayalım dedi Mansur. Bismillah dedi Batula. Mansur'u esirin başında bırakarak ormana girdiler. Nereyi aramaları gerektiğini biliyorlardı. Bir saat içinde bir asker karınca yuvası buldular. Bir pirinç tanesinden büyük olmayan bu böceklerin rengi parlak kırmızıydı. Başlarında zehirli kıskaçları vardı. Batula zarar vermemeye ve kıskaçlarından kaçınmaya çalışarak böcekleri bir çift bambu maşayla yuvalarından topladı. Geri döndüklerinde Kumrah dere kenarından bir kamış kesti ve dikkatle tüpün bir ucunu Kadim'in kulağına olabildiğince soktu. Bu minik böceğe iyi bak. Batula maşanın ucuyla tuttuğu karıncayı gösterdi. Zehrinin bir damlası koca bir aslanın acıyla kıvranmasına yol açar. Kendine Kadim diyen katil, söyle bakalım gerçek ismin ne ve kimin için çalışıyorsun? Kadim bacaklarını oynatan böceğe baktı. Kıskaçlarının ucundaki zehir damlasını görebiliyordu. Keskin, kimyasal bir kokusu vardı. Kokuyu alan diğer karıncalar bir anda saldırganlaşırdı. Ben peygamberimizin ümmetinden sadık bir kulum diye cevap verdi Kadim. Allah beni ilahi bir görev için gönderdi. Mansur Batula'ya başını salladı. Bırakalım da karınca sorumuzu bu sadık kulum kulağına açık seçik söylesin. Kadim'in gözleri yuvalarında dönerek Mansur'u bulmaya çalıştı. Adam tekrar tükürmeye yeltendiyse de ağzı kupkuru olduğu için başaramadı. Batula karıncayı adamın kulağına sokmuş olduğu kamışın içine bıraktı ve açık ucu yontulmuş bir tahta parçasıyla tıkadı. Karıncanın ilerleyişini duyacaksın dedi Batula Kadim'e. Ayak sesleri sana bir atın nal sesleri gibi gelecek. Sonra kulak zarının üzerinde yürüdüğünü hissedeceksin. İç kulak zarını kıskaçlarıyla yoklayacak, sonra da seni ısıracak. Üçü de gözlerini dikmiş Kadim'i izliyordu. Adamın dudakları kıvrıldı, sonra gözleri sadece akları görünecek şekilde yuvalarında döndü ve yüz atları korkunç bir şekilde çarpıldı. Allah'ım diye fısıldadı, bana bu kafirlere karşı güç ver. Ter muson yağmurlarının ilk damlaları gibi gözeneklerinden boşandı. Kulak zarındaki karıncanın ayak seslerinin şiddeti bin misli artınca başını iki yana sallamaya çalıştı. Ama deri şerit başını ağaca mıhlamıştı. Cevap ver Kadim dedi Batula. Karıncayı ısırmadan önce yıkayıp çıkarabilirim. Ama hemen cevap vermelisin. Kadim Batula'nın yüzünü görmemek için gözlerini kapattı. Kimsin? Seni kim gönderdi? Batula yaklaşıp kulağına fısıldadı. Çabuk söyle Kadim. Yoksa hissedeceğin acı o hezeyanlarla bulanmış aklının bile hayal edemeyeceği kadar dayanılmaz olur. Kulağın derinliklerindeki kıvrımların içindeki karınca sırtını kamburlaştırdı ve kıvrık kıskaçlarının arasında taze bir damla zehir belirdi. Karınca dikenli kıskaçlarını duyma sinirinin yüzeye en yakın olduğu noktada yumuşak dokuya batırdı. Kadim el-Cürf üst üste gelen acı dalgalarıyla kıvranmaya başladı. Isırabı Batula'nın uyarısında belirttiğinden de fazlaydı. Bir çığlık attı. Sesi bir insana ait değilmiş, bir karabasanın içinden kopup gelmiş gibiydi. Sonra acı boğazındaki kasları ve ses tellerini kas katı etti. Çenesi öylesine büyük bir kuvvetle kenetlendi ki arkadaki çürük bir diş parçalandı. Ağzı bir anda küçük kırıntılar ve irinin acımsı tadıyla doldu. Gözleri kör bir adamınkiler gibi yuvalarında iyice geriye döndü. Sırtı öylesine büküldü ki Mansur omurgasının kırılacağından korktu. Sonra tüm vücudu şiddetle sarsıldı. Ölecek dedi Mansur endişeyle. Bir şeytan öyle kolay kolay ölmez dedi Batula. Kadim'in karşısında yere çömelerek durumunu incelediler. Önlerindeki görüntü korkunç olmasına rağmen hiçbirinin içinde en ufak bir merhamet kırıntısı bile yoktu. "Bakın efendim," dedi Kumrah, "ilk kasılmalar geçiyor." Haklıydı. Kadim'in kasları yavaş yavaş gevşedi ve yay gibi olmuş sırtı normal haline döndü. Bedeni hala sarsılıyordu ama artık eskisi gibi şiddetli değildi. "Bitti," dedi Mansur. "Hayır efendim, ilahi adalet varsa karınca tekrar ısıracaktır," dedi Batuhla yumuşak sesle. "Bu kadar kolay kurtulamayacak." Cümlesi bittiği an söyledikleri gerçekleşti ve böcek tekrar soktu. Bu sefer Kadim'in dili aniden kapanan dişlerinin arasında kalmıştı. Dilini şiddetle ısırınca çenesinden aşağı kanlar süzülmeye başladı. Vücudu sarsıldı ve zincirleri zorlayarak öne atılmaya çalıştı. Mesanesi gevşedi ve bir şapırtıyla altına etti. Tüm bunlar karşısında Mansur'un intikam alma hevesi bile azalmıştı. Nefret ve kederin gözlerine indirdiği kara perdeler aralandı ve insanlığı yüzeye çıktı. "Yeter Batula, buna bir son ver, karıncayı çıkar." Batula kamışın ucundaki tıpayı çıkardı ve ağzını suyla doldurdu. Suyu kısa kamışın ucundan içeri püskürttü ve boğulan böceğin kırmızı vücudu suyla beraber kamışın içinden döküldü. Kadim'in acıyla kasılmış bedeni yavaşça gevşedi ve zincirlerinden sarkarak yığıldı kaldı. Sık ve kısa soluklar alıyor, birkaç dakikada bir inlemeyle karışık iç geçirmeye benzer uzun bir soluk koyuveriyordu. Diğerleri bir kez daha karşısında çömelerek esirlerinin durumunu dikkatle inceledi. Öğleden sonra ilerleyen vakitlerde güneş ormandaki ağaçların tepelerine değerken Kadim tekrar inledi. Gözleri yavaşça açıldı ve bakışları Mansur'u buldu. "Ona su ver Batula," diye emretti Mansur. Kadim'in ağzı kan yüzünden kapkara ve kupkuruydu. Yaralı dili dudaklarının arasından çürük bir karaciğer parçası gibi sarkıyordu. Batula mataradaki suyu yavaşça dudaklarına döktü ve Kadim öksürüp yutkunarak içti. Duraklayıp yuttuğu kanı kustuktan sonra içmeye devam etti. Mansur Kadim'in gün batımına kadar dinlenmesine izin verdi. Sonra Batula'ya tekrar su vermesini emretti. Gücünü biraz toplamış olan Kadim artık bakışlarıyla onları takip ediyordu. Mansur kan dolaşımının düzelmesi için Batula ve Kumrah'a esirin bağlarının gevşetilmesini emretti. Kangren olmak üzere olan el ve ayaklarına kan hücum eden Kadim, acıya büyük bir metanetle katlandı ve canının yandığını belli etmedi. Bir süre sonra bağları tekrar sıkılaştırıldı. Mansur gelerek Kadim'in başında dikildi. "Kim olduğumu gayet iyi biliyorsun. Öldürdüğüm Prenses Yasmini'nin oğluyum," dedi. "Allah'ın ve kullarının gözünde öç hakkına sahibim. Hayatım bana ait." Kadim gözlerini ona dikmişti. "Sorularımı cevaplamazsan Batula'ya kulağına bir karınca daha koymasını emredeceğim." Kadim gözlerini kırptı ama yüzü ifadesizdi. "Soruma cevap ver," dedi Mansur. "Kimsin ve seni evimize kim gönderdi?" Kadim'in şiş dili ağzını dolduruyordu. Bu yüzden söyledikleri güçlükle anlaşılıyordu. "Ben peygamberimizin ümmetinden sadık bir kulum," dedi. "Allah beni ilahi bir görev için gönderdi." "Bu daha önce verdiğin cevabın aynısı. Ama benim istediğim değil," dedi Mansur. "Batula, bir karınca daha seç. Kumrah, Kadim'in kulağına kamışı yerleştir." Söylediklerini yaptıklarında Kadim'e döndü. "Bu kez acı seni öldürebilir. Ölmeye hazır mısın?" "Şehitlik en yüce mertebedir," dedi Kadim. "Allah'ın beni cennetine alması için dua ediyorum." Mansur Batula'yı bir kenara çekti. "Pes etmeyecek." Batula şüpheli görünüyordu. Cevapladığında sesi tereddütlüydü. "Başka bir yolu yok efendim." "Sanırım var." Mansur Kumrah'a döndü. "Kamışa ihtiyacımız olmayacak." Sonra ikisine birden baktı. "Başından ayrılmayın, geri döneceğim." Kayığı atladı ve kürekleri asılarak kumsala döndü. Kampa vardığında hava kararmak üzereydi. Ama doğudan yükselmekte olan ay geceye altın sarısı parlaklığını yaymaya başlamıştı bile. "Ay bile amacımız doğrultusunda bize yardımcı oluyor," diye mırıldandı Mansur. Babasının kulübesindeki lambanın yanmakta olduğunu fark edince hemen o tarafa seyirtti. Amcası Tom ve yengesi Sarah babasının yattığı döşeğin yanı başında oturuyordu. Mansur babasının yanında diz çökerek solgun alnını öptü. Dorian hafifçe kıpırdandı ama gözleri açılmadı. Mansur Tom'un kulağına eğilerek fısıldadı. "Katilin ağzından laf alamadık amca, yardımına ihtiyacım var." Tom ayağa kalktı ve Mansur'a peşinden gelmesi için başıyla işaret yaptı. Mansur ona ne istediğini çabucak anlattıktan sonra "Kendim yapardım ama dinim İslam bunu yasaklıyor," dedi. "Anlıyorum." Tom başını salladıktan sonra aya baktı. "Yeterince aydınlık. Geceleri ormanın buraya yakın bir köşesine geldiklerini görmüştüm. Sera yengene nereye gittiğimi ve ne yapacağımı anlat. Söyle ona endişelenmesin. İşim fazla uzun sürmez. Tom cephaneliğe gitti ve çift namlulu büyük bir Alman tüfeği seçti. Tüfeği doldurduktan sonra çakmak taşını ve falyayı kontrol etti. Sonra bıçağının kemerinde olduğundan emin oldu ve kılıfını gevşeterek gerektiğinde çekmeye hazır etti. 10 adam seçti. Onları çağırmasını beklemelerini emretti ve kamptan tek başına ayrıldı. Başarısı için sessizlik ve gizlilik hayati bir önem taşıyordu. Dere boyuna vardığında su kenarındaki çamurlu topraktan bir avuç alıp suratına sıvadı. Avı zeki ve sinsiydi, bu yüzden tüm tedbirleri almalıydı. Çamur yüzünün ay ışığında parlamasını önleyecekti. Avlayacağı hayvan oldukça iriydi. Buna karşın pek az kişi onu görmüştü. Zira bu hayvan geceleri daha hareketliydi. Tom derenin yatağı boyunca neredeyse 1,5 kilometre ilerledi. Hayvanları daha önce gördüğü bataklık araziye yaklaştığında adımlarını yavaşlattı ve 50 adımda bir durup etrafı dikkatle dinlemeye başladı. Bataklığın kıyısına varınca çömeldi ve tüfeğini kucağına yerleştirdi. Başının etrafında vızıldayan sivrisinekleri kovmak için bile hareket etmeden sabırla beklemeye koyuldu. Ay giderek yükselip parlaklaştı. Öyle ki dalların ve yaprakların yere düşen gölgelerinin kenarları artık çok keskindi. Aniden çok yakından homurtular ve tiz sesler duyuldu ve Tom'un nabzı hızlandı. Sessizlik tekrar çökerken devrik bir ağaç gövdesi gibi kıpırdamadan durdu. Sonra çamurlu toprak üzerinde ayak sesleri duydu. Homurtular, eşelemeler, sertçe kapanan çenelerin sesi arttı. Tom seslere doğru dikkatle ilerledi. Hayvanların çıkardığı sesler başladığı gibi aniden kesilince olduğu yerde dona kaldı. Bunun çalı domuzlarının doğal davranışı olduğunu biliyordu. Hepsi birden durup yaklaşan yırtıcı hayvanları duyabilmek için kulak kesilirdi. Tom tek ayak üzerinde olmasına rağmen sessizlik süresince bir heykel gibi kıpırdamadan durmayı başardı. Sonra homurtular ve eşitmeler tekrar başladı. Baldırındaki kaslar yanan Tom rahat bir nefes alarak tekrar ilerlemeye koyuldu. Sonra sürünün tam karşısında olduğunu gördü. Sayıları birkaç düzine vardı. Koyu renk kambur dişilerin ayaklarının dibinde yavrular vardı. Tom toprağın daha sert bölümlerine basmak için azami dikkat göstererek bataklığın kıyısında ilerledi ve çökerek iri erkeklerin ormandan çıkıp gelmesini bekledi. Bir bulut ayı örttü ve Tom aniden karanlıkta çok yakınında bir varlık hissetti. Tüm dikkatini ona yöneltince iri hayvanın neredeyse tüfeğinin namlusunun ucunda olduğunu fark etti. Tüfeğin dipçiğini omuzuna yerleştirdi ama horozları kaldırmaya cesaret edemedi. Hayvan fazla yakınındaydı. Çıkan sesi mutlaka duyacaktı. Gördüğünün gerçek mi yoksa hayalinin bir ürünü mü olduğundan emin olamayarak gözlerini karanlığa dikti. Sonra bulut ayın önünden çekildi ve ay ışığı ortalığı tüm parlaklığıyla aydınlattı. Ödünde dev gibi bir domuz vardı. Bir dağ gibi yükselen sırtı sert ve dik tüylerle kaplıydı. Çenesinin iki yanındaki iri dişler yukarı doğru kıvrılmıştı. Bir adamın karnını parçalayıp oracıkta öldürecek kadar keskinlerdi. Tom ve domuz birbirini aynı anda gördü. Tom tüfeğinin horozlarını kaldırırken hayvan tiz bir ses çıkararak doğruca adamın üzerine atıldı. Tom ilk atışı domuzun göğsüne yaptı ve kurşun et ve kemikler arasına daldı. Domuz sendeledi ve ön bacakları büküldü. Ama hemen tekrar doğruldu ve tekrar atıldı. Tom ikinci kurşunu da ateşledikten sonra tüfeğin dipçiğini üzerine gelen hayvanın kafasına doğru savurarak kendini yana attı. Domuzun dişlerinin biri ceketine takıldı ve kumaşı bir ustura gibi yırttı. Ama etini sadece sıyırmıştı. Hayvanın omzunun ağır darbesi Tom'u çamurların içine yuvarladı. Hemen ayağa fırlayan Tom bıçağını çekerek yeni bir saldırıyı karşılamaya hazırlandı. Tüfeğin sesiyle alarma geçen diğer hayvanlar tiz çığlıklar atarak etrafında koşuyordu. Uzaklaşmalarının ardından ortalığa yoğun bir sessizlik çöktü. Sonra Tom hafif bir ses duydu. Zorlukla alınıp verilen solukların ve can çekişen hayvanın kasılan bacaklarının bataklıktaki sazlara çarpmasının sesiydi. Dikkatli adımlarla bu seslere doğru yürüdü ve ölmek üzere olan domuzu gördü. Çamurun içinde yatan hayvan bakışları altında son nefesini verdi ve hareketsiz kaldı. Tom aceleyle kamp yerine döndü ve daha önceden belirlediği 10 adamın emirlerini beklediğini gördü. Hiçbiri Müslüman değildi, bu yüzden bir domuza dokunmanın onlar için bir sakıncası yoktu. Hep birlikte bataklığa döndüler ve adamlar hayvanın kötü kokulu cesedini bir sırığa bağladı. 10 adam koca hayvanı kadimin bağlı olduğu ağacın yanına taşırken oldukça zorlanmıştı. Mansur, Batuğla ve Kumra esirin yanında durmuş onları bekliyordu. Şafak söküyordu artık. Kadim önüne bırakılan leşe baka kaldı. Hiçbir şey söylemedi ama duyduğu dehşet ve tiksinti yüzünden okunuyordu. Leşi taşıyanlar yanlarında beller getirmişlerdi. Mansur hemen adamlara leşin yanında bir mezar kazmalarını emretti. Adamların hiçbiri Kadim'le konuşmuyor, kazarken onun bulunduğu tarafa bile bakmıyordu. Bununla birlikte onları izlemekte olan Kadim'in huzursuzluğu iyice arttı. Tekrar terlemeye ve titremeye başladı. Ama bu kez sebep karıncanın zehri değildi. Mansur'un onun için hazırladığı akıbeti anlamaya başlamıştı. Mezar yeterince derin olduğunda adamlar Tom'un emri üzerine kazmayı bıraktı ve domuz leşinin etrafına toplandı. İçlerinden ikisi deri yüzmekte kullandıkları bıçakları bilerken diğerleri leşi sırt üstü çevirdi ve yüzme işini kolaylaştırmak için hayvanın bacaklarını tuttu. İşlerinde usta oldukları için sert kıllarla kaplı kalın deriyi kısa sürede pembe ve mor kaslarla beyaz yağlardan ayırdılar. İki adam iki uçtan tutarak deriyi yere serdi. Mansur'la iki kaptan değersiz hayvanın kanının üzerlerine damlamaması için güvenli bir mesafede durmuş, diğerlerini izliyordu. Esirlerinin yüzündeki tiksintinin aynısı onların yüzünden de okunuyordu. İri hayvanın yağlı etinin kokusu sabahın taze havasını ağırlaştırıyordu. Mansur Kadim'le konuşmadan önce ağzındaki tattan kurtulmak için yere tükürdü. Leşin getirilmesinden sonra onunla ilk konuşması olacaktı bu. Ey peygamberimizin ümmetinden sadık bir kul olduğunu ve Allah'ın seni ilahi bir görevle gönderdiğini söyleyen meçhul kişi. Artık sana ve kalleşliklerine ihtiyacımız yok. Bu dünya üzerindeki hayatın sona eriyor. Kadim karıncanın ısırmasının acısına gösterdiği tepkinin çok daha fazlasını sergilemeye başladı. Bir geri zekalı gibi abuk sabuk sözler geveliyor, gözleri bir o yana bir bu yana devriliyordu. Mansur bunları aldırmayarak sözlerine merhametsizce devam etti. Emrim üzerine bu ıslak leş kokulu domuz derisinin içine sarılacaksın ve postun kenarları dikilecek. Sonra kazılan bu mezara diri diri gömüleceksin. Domuzun etlerini parçalayarak üzerine yerleştireceğiz ki suratına akan kanı ve yağıyla boğulasın. Domuzla birlikte çürüyeceksiniz ve bedenlerinizin sıvıları iç içe geçecek. Böylece tek bir varlık haline geleceksiniz. Sonsuza dek haram kalacaksın. Allah ve tüm peygamberler için daima değersiz bir varlık olacaksın. Mansur emrini bekleyen adamlarına başıyla bir işaret yaptı ve adamlar esirin zincirlendiği ağaca yaklaştı. Mansur zincirleri çözdü ama elleriyle ayaklarını birbirine bağlayan deri şeritleri çözmedi. Adamlar Kadim'i taşıyarak ıslak postun içine bıraktı. Geminin yelkencisi iğneye ip geçirerek postu dikmek üzere çömeldi. Islak yağlı derinin tenine dokunuşunu hisseden Kadim sonsuz karanlığa mahkum edilmiş bir ruh gibi acı acı feryat etti. Adım Kadim İbn Ebu Bekir, Süleyman Ebu Bekir Paşa'nın en büyük oğluyum. Buraya babamın katlinden öç almak ve efendim Halife Zeyn el-Din İbn el-Malik'in emirlerini yerine getirmek için geldim. Efendinin emirleri neydi diye sordu Mansur. Prenses Yasmini ve enses suçu işleyen aşığı El Salil'in öldürülmesi. Mansur biraz ötede çömelmiş duran Tom'a döndü. Bilmek istediğimiz buydu. Artık onu öldürebilir miyim amca? Tom ayağa kalkarak başını iki yana salladı. Hayatı bana değil, babana ait. Ayrıca annenin intikamını almak için ileride bu katile ihtiyaç duyabiliriz. Kulak zarı zedelenmiş olan Kadim postun üzerinden kaldırılıp bilekleri çözüldüğünde dengesini koruyamayarak sendeledi ve yere kapaklandı. Tom adamlara onu domuz leşini taşıdıkları sırığa bağlamalarını emretti. Adamlar Kadim'i avladıkları bir hayvan gibi kampa geri taşıdı. Gemiden kaçmak onun için daha zor olacaktır. Esiri Allah'ın lütfuna götürün dedi Tom Batula'ya. Alt güverteye zincirleyin, başına da en güvenilir adamlarını dik. Gece gündüz nöbet tutsunlar.
36. ayrımın sonu. Sayfa 381.